Evet, sizin de söylediğiniz gibi son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin tırmandığını biz görüyoruz. Gerek Türk tarafı gerek Yunan tarafından bu yönde açıklamalar geliyor. Tabii sizin belirttiğiniz gibi Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlar yeni değil. Eski sorunlardır. Ve bugün bu kadar tırmandırılmasının arkasında başka bir şey vardır. Ama oraya geçmeden önce şunu söylememiz gerekir. Bildiğiniz gibi bugün Ege Denizi denilen deniz daha önce Osmanlı egemenliği altındaydı ve Osmanlılar zamanında buralara Adalar Denizi deniliyordu. Fakat daha sonra 1830 senesinde Yunanistan'ın Osmanlı'dan kopması, bağımsızlığını ilan etmesi ve 1923'te Cumhuriyet'in ilanı Lozan'la birlikte bu adalar meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında bir problem olarak ortaya çıktı. Ve 1947 Paris Anlaşması'yla da son şekli verildi. Burada yaklaşık 26-27 adadan bahsediyoruz. Ve hala kime ait olduğu belli olmayan bazı kayacıklardan da, adacıklardan da bahsediyoruz. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlere baktığımızda birkaç tane problemin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bu adalar meselesidir. Adaların bu 1947 tarihinde Paris'te yapılan Paris Anlaşması'nda bu adalara gayri askeri statü verilmiştir. Yani bu adalarda herhangi bir askeri varlığın bulundurulmaması
Evet,
gerekiyor.
silahsız olacak, askeri yapı olmayacak, doğru mu? Bu
Evet.
anlaşmaların içeriğinde.
Yani silahsızlandırılmadan daha sert bir statü aslında gayri askeri statü. Hem asker bulunduramıyorlar, asker bulunduramadıkları için herhangi bir şekilde silah da bulunduramıyorlar. Bu adalar meselesinin dışında Türkiye ile Yunanistan arasında öteden beri var olan Kıbrıs sorunu var,
Kıbrıs
bildiğiniz
meselesi
gibi.
var. Evet.
Azınlıklar meselesi var,
Evet.
Patrikhane meselesi var, kıta sahanlığı meselesi var, karasuları meselesi var, Fırhatlı meselesi var. Biz burada şunu görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu problemlerin asıl temelinde kıta sahanlığı meselesinin yattığını görüyoruz. Biliyorsunuz kıta sahanlığı meselesi anakaranın deniz altında da uzandığı ve bittiği yere kadar olarak tarif edilen bir sahanlıktır. Karasuları meselesi burada aslında bağlanmıştı. Bir şeye bağlanmıştı 3 mil olarak ama daha sonra Yunanistan bunu 6 mile çıkardı ve sonra 12 mil meselesinde diretmeye başladı. Ve şu anda böyle bir şey olması halinde Ege Denizi'nin yaklaşık %70'i Yunanistan'a ait oluyor. Geriye kalan kısım ise bir kısmı uluslararası su, %10'luk kısmı da Türkiye'ye ait oluyor. Tabii Türkiye'nin bunu kabul etmesi bu anlamda mümkün değil. Ancak son zamanlarda bu meselenin bu kadar gündeme getirilmesinin arkasında başka bir şey var. Bildiğiniz gibi Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi iki ülkedir.
Evet.
Ve Türkiye ile Yunanistan'ın savaşması düşünülemez. Yani savaşmaları çok düşük bir ihtimaldir ve bugüne kadar da böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Ve büyük ihtimalle de gerçekleşmeyecektir. Ve kendi Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerle ilgili olarak dün Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bir açıklamada da aslında buna gönderme yapılmıştır ve şu söylenmiştir. Yani Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki ülkedir. Dolayısıyla NATO çerçevesinde aralarındaki gerilimlerin çözülmesi daha uygun olacaktır denilmiştir. Şu bir gerçektir ki Türkiye büyük bir ülkedir. Yunanistan küçük bir ülkedir. Türkiye'nin gücüyle Yunanistan'ın gücünün kıyaslanması mümkün değildir. Yunanistan özellikle son zamanlarda Yunanistan'daki bazı adaların, özellikle Dede Ağaç gibi Yunanistan'ın kendi içerisinde Meriç Nehri'ne yakın bölgelerde, Karadeniz'e yakın bölgelerde Amerika'ya işte yaptığı Amerika ile yaptığı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde bazı üsler tahsis etmesi meselesi ise Türkiye Yunanistan meselesinden daha çok Amerika'nın Rusya ile olan ilişkilerinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz yani Rusya son zamanlarda Ukrayna'ya bir savaş ilan etti ve Ukrayna meselesinde Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı destekliyor ve şimdi son zamanlarda da İsveç ve Finlandiya'yı da NATO'ya katmak istiyor. Yunanistan da bildiğiniz gibi bir NATO üyesi ülkedir ve Yunanistan'ın üzerindeki bu adaların silahlandırılması veya DAEŞ'te Amerikan üssünün olması aslında Rusya'yı kuşatmak amacıyla yapılmış gibi görünüyor.
Yani bugünkü gündem tartışmaların içeriğinde özellikle Rusya ve Ukrayna çatışması, savaşı birinci odak noktasını oluşturuyor sanırım. Özellikle evet. Amerika'nın bölgede bir takım kışkırtıcı faaliyetler yürütmesi veyahut da Yunanistan'ı bu konuda aktör olarak yönlendirmesi böyle bir ortamı gerime noktasına getirdi.
Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri bunu fırsat olarak gördü. Ve bu fırsat neticesinde Karadeniz'deki Rus gücünü dengelemek amacıyla, Rusya'yı kuşatmak amacıyla bir de ta Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolunda Yunanistan'ın bulunduğu bölge bir geçiş yolu olması itibariyle bu bölgeyi kontrol altına almak, hem Rusya'yı kuşatmak hem Çin'i kuşatmak amacıyla yapılan bir silahlanma meselesi olduğunu biz görüyoruz. Bu çerçevede mesela Amerika Birleşik Devletleri Mitsotakis'i kongrede konuşturdu ve aslında bu Mitsotakis'e bir teşekkür anlamına geliyordu. Neden? Çünkü Mitsotakis Amerika'nın bu planlarının uygulamasında Amerika'ya ön açtı ve bunun neticesinde Rusya'yı karşısına almış oldu. Halbuki biz biliyoruz ki tarihten beri Rusya ve Yunanistan Ortodoks mezhebine sahiptirler. Aynı inanca sahiptirler. Ama şu anda aynı inanca sahip olan Yunanistan Rusya'ya karşı bir tutum geliştiriyor, bir tutum alıyor. Biz şunu anlıyoruz ki Ukrayna Savaşı'nda özellikle Avrupalılar Rusya'nın bu yayılmacı politikasından veya Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan endişeye kapıldılar, paniğe kapıldılar veya korktular diyebiliriz. Bu çerçevede Avrupa birlik üyesi olan Yunanistan'a Amerika tarafından üstel konuşlandırmasına sessiz kaldı. Çünkü biz şunu biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Harbi'nden sonra Avrupa'nın güvenliğini kendisine bağlamıştı ve şu anda da hala bu böyle devam ediyor.
NATO şemsiyesi altında.
NATO şemsiyesi adı altında. Dolayısıyla Avrupa'nın Rusya'ya karşı Amerika'ya veya Amerikan ordusuna güvenmekten başka seçeneği yoktur. Bu çerçevede Amerika hem Rusya'yı hem Çin'i hem de Avrupa'yı ne yapıyor? Kendi istediği şekilde hareket etmeye zorluyor.
Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki işte bu biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz Lozan ve Paris anlaşmalarında diyor ki adalarda esas olan silahlandırmama meselesi. Dolayısıyla adaların silahlandırılması veyahut da buna yönelik herhangi bir adım atılması bir savaş sebebidir diyor ama dolayısıyla şu anda böyle bir risk var mı?
Yoksa... Yani şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında ben bir savaş riski görmüyorum.